Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nebevimiz Riyaz-ı Salihin'inde vakarlı, seviyeli ve ağırbaşlı olmayı namaza giderken, ilim meclisine giderken korumak gerektiğine dair bir bölüm açmış. Bir Müslüman hayatında en çok katıldığı yer camidir herhalde. Değil mi? Günde 5 defa gidiyor kabul edersek. İlim meclisidir. Bu ilim meclisi bir yerde ayet hadis okunan yer olur. Okul olur. Değil mi? Okulda ilim meclisi, eğer helal bir ilim öğretiliyorsa okulda olur. Konferans olur. Ve benzeri Müslümanın gittiği, erkek veya kadın fark etmiyor tabi, gittiği yerde şahsiyetiyle gitmesini istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunun en güzel örneği namaza, biraz sonra göreceğiz hadis-i şerifte, namaza giderken böyle bir yerden kaçıyor gibi gitmeyi nehyediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani namazın birinci rekatına yetişememek pahasına da olsa o şekilde gitmeyin buyuruyor. Çünkü Müslüman camide Allah-u Teala'nın huzurunda eğer ağırlığını koruyamıyorsa zaten dışarıda nasıl koruyacak? Böyle bir endişe olur. Bu sebeple Müslüman ağırbaşlı, vakur, saygın bir şekilde camiye gitmeli, ders dinlemeye gitmeli, okula gitmeli. Bu sözler belki ilk öğretim çağındaki çocuklar için biraz ölçüsü zor tutulur, değil mi? Orta öğretim içinde denmeli ama liseden itibaren bu hadisi şerife gençler muhatap olmalılar. Eğer tabii liseyi ve gittiği fakülteyi bir ilim görüyorsa. İlim görmüyorsa zaten söyleyecek bir şey yok. Yani Müslüman camide, medresede, toplantıda, her yerde ağırlığını, şahsiyetini ve vakarını korumak zorundadır. Yani üstüme, gömleğime bir yemek yerken mesela gömleğe yemek damladığında insan endişe ediyor, değil mi? Yani eyvah.
Hemen müdahale ediyor hatta.
Garson geliyor, lokantalarda tuz döküyor, bir şeyler yapıyorlar. Şahsiyetimiz gömleğimizden daha aşağı bir şey değil bizim. Yani şahsiyetimiz de, mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Tabii bir muayyen bir itiraz manasında değil bu. Şimdi mesela biz seninle işte haber ediyorum sana, filanca geliyor, gel çay içeceğiz diyorum. Ben çok hatırlıyorum, sen defalarca o zat gittikten sonra, çok önemli Salih Hoca, belki sen de bunun için kendin dikkat ediyorsun. Bana diyorsun ki hocam, siz beni çağırınca ben bir sürü böyle üstümü başımı toparlamıştım. Ve o adam şöhreti gibi değilmiş ya diyorsun. Değil mi? Bu,
evet.
Hatırlıyor musun böyle itirazı?
Yakın, uzaktan ekranlardan gördüğümüz kişilere yakın olarak görünce...
Mesela okuyunca... siyasetçiden bakıyorsun. Mesela işte koca bir akademik kimliği var. Hatta ben seneler oldu, belki sen de unuttun dediğini. Bir gün bana dedin ki hocam, keşke bu adamın kafası da sarığı kadar olsaymış dedin. Sarıklı böyle bir misafir geldi. Yani Salih Hoca onun sarığına, heybetine bakarak bir beyefendi gibi oturdu. Adam gelir gelmez kaba saba şakalar yapınca Hafız Salih üzüldü. Yani sarığı başka, sarığın altındaki kafa başka. El hak böyle ama. Tabii bu Müslüman olmadığı anlamında, kebair günah işlediği anlamında yorumlayamayız bunu. Bu caiz olmayan bir davranış olur. Ama değil sarık, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye Müslümanın bir ağırlığı var. O Müslümanlığın içini doldurmalıyız. Şimdi mesela işte kütüphanemizi gelip ziyaret ediyor bakıyorsun birisi. İşte misafir izinsiz kalkıp oradan kitap çekiyor. Bu hırsızlık değil şüphesiz. Ama müsaade eder misiniz bu kitaba tutayım mı, bakayım mı, inceleyeyim mi dese kimse ona tutma demeyecek. Tuttuğu için de kimse bir şey dediği yok zaten ama o ne oluyor? Puanı düşüyor. Misafirliğe gidiyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Size gösterdikleri yere oturun diyor. Değil mi? Misafirlik sünnetlerinden biri. Neden? Ya belki evi her türlü müsait değil. Yani kapının açılması halinde senin içeri görmen istemiyordur. Yani bin bir tane gerekçe var. Vakar, misafirlikte, camide, toplantıda, her yerde. İnşaatta çalışan işçide bir vakar olur mu? Olur tabii. Oranın şartlarında oranın da bir vakarı var. Yani biz bir yerde işçi de olabiliriz, öğretmen de olabiliriz, öğrenci de olabiliriz. Siyasetçi oluruz, alim oluruz, hacı oluruz. Ama Müslümanız her şeyden evvel. Yani bir insanlık nimeti var üstümüzde. O insanlığın üstünde Müslümanlığımız var. Vakar olarak biz korumadıktan sonra Müslümanlığımızın ağırlığını, şeytan bunu zaten yıpratmak için uğraşıyordu olur. Yani burada bu konuda çok fazla hadis yok. Nebevi az hadis koymuş buraya ama eğer camiye bile, mahalle camisi zaten biz camiye her gün gidiyoruz. Oraya bile giderken Müslüman ağırlığıyla ama kibirsiz, ama zulümsüz, ama eziyetsiz, kahırsız. Beyefendilik başka şey, kibir başka bir şey. Hor görmektir kibretmek. Camiye bile böyle gitmek gerekiyorsa Müslümanın misafirliğe gitmesi vesaire de zaten yani hiç onu konuşmaya gerek yok.
Hacerül Esved öpme konusu da herhalde buranın en güzel örneklerinden biri olur hocam. İnsanlar Hacerül Esved'i öpeceğim diye birbirlerine eziyorlar. Binlerce kişiye zulmediyorlar yani, eziyet ediyorlar.
Ne eziyeti orada? Sakat kalan oluyor. Tabii bunlar bir edep meselesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini, sünnetini bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı nokta burası. İyi bir ayrım noktası bu. Yani Hacerül Esved 100 defa öpülse bir Müslümanın ayağına basıp parmağını kırmak kadar denk olmaz. Yani o onu denkleştirmiyor. Kul hakkı çok fena. Ama bunu düşünmek için işte bu ince ayarlara sahip olmak lazım. Hac suresinin 32. ayetini buraya koymuş Nevevi. Rahmetullahi aleyh. Bunu bir okuyalım, bakacağız şimdi.
Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu tutum o kimsenin muttaki olduğunu gösterir.
Yani Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, mesela namazdı, oruçtu, iftardı, Hacerül Esved'di, insana Allah tekrim etmiş, insanın insan olduğu için saygı görmesi, bunların hepsini topladığımızda bir takva sahibi olursa insan, yani Allah'tan korkan bir kalp sahibi olursa böyle incelikler gösterir. Mesela cami, değil mi? Cami Allah'ın evi. Mübarek bir yer, kutsal bir yer. Dolayısıyla oraya saygı göstermek iman alameti. Saygısızlık da aksi oluyor tabii. Aksi okuyor. Kur'an ne varsa artık mukaddesattan bildiğimiz. Evet, 705. hadisi şerifi bir örnek olarak okuyalım şimdi.
Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söyledi. Kâmet getirildiği zaman namaza koşarak değil, ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek geliniz. Yetişebildiğiniz kadarını imamla birlikte kılınız. Yetişemediğiniz rekatları da kendiniz tamamlayınız. Müslim'in rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Herhangi biriniz namaz kılmaya karar verdiği zaman artık namazda sayılır.
Evet, şimdi bu vakarı, saygınlığı bir ibadet, bir peygamber emri, bir Müslümanlık göstergesi gibi algılamamızı sağlayan hadis-i şerif okuyoruz. Hadisteki örneğimiz camiye namaza gitme örneği. Evimiz camiye 100 metre. Ezan okunmuştu. Biz abdest aldık. Belli ki kâmet başladı. Yani kâmet ne demek? Müezzin cemaati farza kaldırıyor. Biz evimizden gidiyoruz. Önce ölçü koyuyor Efendimiz. Sizden biriniz namaz kılmaya karar verdiğinde namaz pozisyonundadır diyor. Değil mi? Evden ben ne diye çıktım şimdi?
Namaza gitmek
için. Camiye gidiyorum. Farza yetişeceğim. Ne sayıyor beni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz. Namazda insan koşar, zıplar, hareket, jimnastik yapar mı? Yapmaz. Camiye giderken namaz saygınlığı içinde olman lazım senin. 100 adımı normal 75 santim, 75 santim gitsem onlar ikinci rekatı kılmış olacaklar. Hızlı gitsem birinci rekata yetişmiş olacağım. Şimdi ne matematiksel olarak ne düşünüyoruz? Koş, birinci rekata yetiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaz ağırlığı var sende. Bu ağırlıkla sokakta koşan bir görüntü verme diyor. Böyle cübbesi düşmüş, takkesi düşüyor, alıyor, ayakkabısının biri çıkıyor ayağından. Bu pozisyonu istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın bir ağırlığı var, bir vakarı var. Namazda bile. Peki namaza geç kaldım ben. 4 rekatlık öğle namazının 3. rekatına yetiştim. Elbette namazın daha imam başlamadan camide durup Allahu Ekber deyince imam ilk tekbire yetişen, iftitah tekbirine yetişen çok sevap alıyor. Bunu hiç konuşmaya gerek yok yani. Bunu konuşmaya lüzum yok. Ama son selamdan önceki ettehiyyatı okumak kaide diyoruz değil mi? El-kaide el-ahire. Son oturuşa oturduğumuz zaman da ben Allahu Ekber deyip hemen oturursam, ben oturunca da imam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dese farza yetişmiş sayılıyor muyum? Sayılıyorum. Kaç rekat kılmadım? 4'ünü de kılmadım. Kalkıp 4 rekat kılıyorum. Veya 3. rekatta geldim. 1 rekatı imamla kıldım. Eksiğim kaç? 3. 3'ü tamamlıyorum. 1 rekat daha kılıp ettehiyyatı okuyorum. Baştan 3 rekatı kaçırdığım için ilk 3 rekatı yalnız kılarken nasıl kılıyorduysam öyle kılıyorum. Dolayısıyla ben öğleyi cemaatle kılmış oldum. Bir sorun var mı burada? Yok. Buna rağmen koştuğum zaman sünnete aykırı bir hareket yaptığım için bunda bir kerahat var mı? Var. Bir de nefes nefese camiye gittiğimde namazımın kalitesi düşecek mi? Düşecek. Buna rağmen sünnet olmayan yol tercih edildiğinde Müslümanın ibadetinden de kayıp var aslında. Kalite kaybı var, sevap kaybı var. Çünkü yani yetiştin ikinci rekata, birinci rekata ya da ama selam verene kadar nabız 120 paldır küldür öyle koşuyor gibi kıldın. Müslümanın günlük hayatında bile yani bir sekinet, ağır başlılık olması gerekiyor. Uyuşukluk mu bu Salih Hoca? Hayır, uyuşukluk değil. Uyuşukluk değil. Ama laçkalık da değil. Bir denge var. Bir defa vaktinde gitmeliydin. Vaktinde gidemedin, bir mani çıktı, abdestin uzadı vesaire her neyse. Ama seviyelisin. Camiye giderken de, konuşurken de. Ben bunu kendim için bir örnek kabul ediyorum. Ne kadar hadise uyarlanır onu bilmiyorum da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 şey halis münafıklık alametidir buyuruyordu. Onun dördüncüsü ner?
Ve izâ hâseme fecara.
Ve izâ hâseme
fecara.
Hâseme ne? Tartışıyor. Hasan Hoca ile biz tartışıyoruz diyelim. Oydu buydu. Orada bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir denge istiyor. Şimdi tartışmayın demişti bize zaten. Değil mi? La teşâceru. Yani tartışmayın diye başka hadiste buyuruyor zaten ama insanız, tartıştık işte. Oldu bir şey. Bunda bile aşırı gitme. Ya kavganın bile yani patırtı kütürtü neyse onun bile bir beyefendiliği var demek ki. Yani bir de bundan şu da anlaşılıyor tabii. Yani Müslüman hiç hakkını aramıyor. Hep sömürülüyor. Böyle bir şey olmaz. Bu asla olmaz. Ama ne yapıyor Müslüman? Kavga edecekse bile beyefendice yapıyor bunu. Hukuki yolunu kullanıyor. Ağzını bozmadan yapıyor. Sertlik gösterecekse bile affedersiniz küfür etmeden söylüyor. Bu bir seviye. Müslümanda ağırbaşlılık imanından ve ibadet kalitesinden kaynaklanıyor diyoruz biz buna. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o Arefe günü Peygamber aleyhisselamla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arka tarafta bazı kimselerin bağırıp çağırdığını, devesini dövdüğünü ve develerin böğürdüğünü duyunca onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. İnsanlar yavaş olun, acelecilik yapmakla sevap kazanılamaz.
Ya Allah, Salih Hafız. Keşke bu sözü sanki dün akşam bana söylenmiş gibi ben anlasam. Bütün anneler, babalar çocuklarını böyle Kur'an kursuna gönderip bir hafta sonra hafız olmasını bekliyor. İmam Hatip'e gitti, 2 aydır hala çocuk evliyadan olmadı diye zannedenler. Şu söz ne kadar muhteşem ya. İnsanlar yavaş olun. Acelecilik yapmakla sevap kazanılamaz. Çünkü acele işe şeytan karışacak. Şeytanın karıştığı işten zaten sen sevap kazanamayacaksın. Çok muhteşem bir söz ya. Bunun, bu Salih Hafız, bundan sen bir güzel ders yap gençlere. Evet. Ne kadar da burada şimdi duygusal olarak da hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyorlar. Tabii bir hız var zaten, heyecan var, yorgunluk var. Yani 2 gündür onlar ihramlı ve yolcular. Burada çok mühim bir konu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere böyle bir tehdit etmiyor. Yani kim acele ettiyse yandı falan böyle demiyor. İşin gerçeğini anlatıyor. Yani size katkısı olmayan, sevabınızı fazlalaştırmayan bir işi niye yapıyorsunuz? Buyurmuş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hepimizin ev hayatında, iş yerinde, okul dünyasında, otobüste, yolculukta ama çok daha önemli bir yerde. Trafikte. Trafikte. Trafik kurallarını ezerek, yani bir şey elde edemeyeceksin sen. 3 dakika önce gideceksin veya geç gideceksin. Bunu abartmamak. Yani bir vakar, bir sekinet, bir olgunluk. Hayatın her yerinde Müslümana şart. Bir de bunun trafik gibi cana mal olan, olabilecek olan veya yani insanın malına büyük zarar getirecek bir boyutu olan yerde bu hadis çok daha fazla devreye giriyor demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada ne kadar narin bir uyarı yapıyor ve ne kadar dikkatli bir cümle kullanıyor. Çünkü oradaki insanlar bir anarşi çıkaran, kaos çıkaran bir tipler değiller. Neticede ihramlı, hepsi yorgun, argın, ibadet yapıyorlar. Önlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Kaç kişiler o esnada?
10 binlerce hocam.
Yaklaşık 100 bin kişiler. Şimdi veda hutbesinin en kalabalık yerinde 120 bine yakın insan olduğu söyleniyor. Yani 100 bin kişi, üstelik de bugünkü otobanlardan değil, bir patikadan geçiyorlar. Kim bilir ne kadar çabuk geçeyim falan düşünülmüştür. Yoldan ziyade tabii, aman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramda 10 adım fazla mesafe olmasın. O heyecan da var orada. Böyle bir yerde çok dengeli bir söz söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar yavaş olun. Acelecilik yapmakla sevap kazanılamaz. Çünkü Müslüman kötü niyetle bir iş yapmaz bir defa yani. Niye haçta niye yapsın bunu yani? İyi niyet yapıyor ama bu iyi niyeti şeytan suistimal edebiliyor. Ben bunu buradan alıp günlük hayatımızda çocuk yetiştirmeye taşıyorum. Bir vakıf faaliyetlerinde taşıyorum. Bir köyde öğretmenlik yapan kardeşimiz, iki senedir hala köyde gençleri yetiştiremedim. Dur ne yapıyorsun ya? Nuh Aleyhisselam 1000 senede değiştiremedi bir köyün çehresini. Bu sebeple mümkün olduğu kadar sabırlı ama vurdum duymaz değil. Vakarlı ama kibirli değil. Acele etmiyor ama savmıyor. Yokuşa mı sürüyoruz? Yokuşa sürmüyoruz da bu iş böyle yürür diyoruz. Zorluğu buradan kaynaklanıyor zaten. Rabbim böyle hareket etmeyi bize kolay kılsın. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.